Kahverengi, Hande Altaylı, 13. ayrım. Narin gazeteyi ve hala omzunda asılı duran çantasını masanın üzerine fırlattıktan sonra kendini de koltuğuna bıraktı. Nasıl bir saçmalıktı bu böyle? İnsanın başına durduk yerde nasıl böyle bir şey gelebilirdi ki? O gece kimsenin fotoğraf çektiğini görmemişti bile. Başını ellerin arasına aldı ve sakin kalmaya çalıştı. Şımarık bir zengin çocuğu yüzünden gazetelere çıkmak hayatta en son istediği şeydi. O aptal piçi ve bu haberi uyduranları öldürmek istiyordu. Ama bunun yerine telefonu kaldırıp Erol Bey'i aradı. Sonuçta bütün bu saçmalık patronu yüzünden başına gelmişti ve onun da canının sıkılması fena olmazdı. "Sakin ol Narincim," dedi adam ve düzenli düşünce sistematiğinin bir kanıtı olarak makineli tüfek hızıyla yapılacakları sayıp dökmeye başladı. "Bir açıklama yazar yollarsın ama olayı büyütme ve fevri davranma. O zaman inadına üzerine gelebilirler. Haber sadece bir gazetede çıkmış, bu iyi. Ben diğer gazetelerdeki tanıdıklarımı arar, işin doğrusunu anlatırım. Ama internete düşmesine engel olamayız. O yüzden birkaç gün başın ağrıyabilir. Merak etme, bir hafta sonra bu haberi hatırlayan bile kalmaz." "Tamam o zaman, ben bir açıklama yazıp gönderiyorum," dedi Narin. Erol Bey'in sakinliği onun da yatışmasına yardımcı olmuştu. "Ama karakoldan bahsetme." "Nasıl yani?" "Karakol hadisesinin basına düşmesini istemiyorum. O zaman Atıf'ın ailesine karşı çok zor durumda kalırım." "Ama Erol Bey, bunu yazmazsan bana kim inanır ki? Gecenin o saatinde Atıf'la birlikte çorbacıda olmayı başka türlü nasıl izah edeceğim?" "Müvekkilimizin saygınlığını korumak zorundayız. O bizim müvekkilimiz değil. Ama babası müvekkilimiz." "Benim saygınlığımın bir önemi yok yani. Sabahlara kadar müvekkilleriyle alem yapan bir avukat gibi görünmem mi istiyorsunuz? Erol Bey, Google'a adım yazıldığında ilk bu haber çıkıyor. Bir hafta sonra kimsenin hatırlamayacağı bir olay yüzünden en iyi arkadaşımı ve en iyi müşterimi mi kırayım? Lütfen biraz sağduyulu davran. Evli değilsin ve bildiğim kadarıyla şu sıralar bir sevgilin de yok. Genç bir insansın. Gezeceksin elbette. Bu olayı bu kadar büyütmeye gerek yok ki. Olmuş bir kere." Konuşma uzadıkça Nari'nin sinirleri daha da bozuluyor. Kendisini iyiden iyiye çaresiz hissediyordu. "Peki Erol Bey," diyerek ahizeyi yerine koydu ve içinden geçen küfürleri patronunun tahmin ediyor olmasını diledi. Canı çok sıkılmıştı. Gün boyu aralıksız çalan telefonu ve dalga geçmek için arayıp duran arkadaşları da sıkıntısının üzerine tuz biber ekiyorlardı. İşin en kötü kısmı birçoğunun sesinden Nari'nin söylediklerine inanmadıklarının anlaşılmasıydı. Gerçeği söylediği halde kendi arkadaşlarını bile ikna edemediği bir durumu onu hiç tanımayan insanlara nasıl anlatabilirdi ki? Gazeteyi eline aldı ve haberi bir kez daha dikkatle inceledi. Fotoğrafta ikisi de gülüyordu ve Narin bunu itiraf etmek istemese de müvekkil avukattan çok iki sevgili gibi göründükleri bir gerçekti. Öğleden sonra biraz olsun kendini işine verebilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Herkese aynı şeyleri tekrar etmekten yorgun düşmüştü. Kapı vurulup Deniz içeriye girdiğinde hiç şaşırmadı. O gün tam da Deniz'in seveceği türden bir hikayenin baş kahramanı olduğunu biliyordu. "Aranızda bir şey olmadığını herkesi inandırabilirsin ama beni asla inandıramazsın. Çok yakışıklı çocuk," dedi Deniz. "Hem niye inkar ediyorsun ki? Sevgilinse sevgilin. Kime ne bundan?" "Evet, haklısın. Kime ne? Peki yalan söylemek için hiçbir sebebim olmadığı halde neden herkes yalan söylediğimi düşünüyor acaba?" "Senin işin belli olmaz. Vardır bir hesabın. Zırvalama. Adamın kaç yaşında olduğunu biliyor musun?" "Hayır, ama çok küçük olduğunu biliyorum. 24 yaşında ve sana yemin ederim olay tamamen sana anlattığım gibi. Aramızda hiçbir şey yok, tamam mı? Onu karakoldan çıkardım ve çorbacıya gitmek için tutturdu. Ben de mecbur kaldım götürmeye, hepsi bu. Hatta o gece onu seninle tanıştıracağıma söz verdim." "Benimle mi?" "Evet, hali tavrı bana seni hatırlattı ve ona senden bahsettim. O da tanışmak istedi." "Tamam, tanıştır o zaman." "Aman Deniz, geyik yaptık sadece." O sırada dahili hat çaldı ve Narin cevapladı. Telefonunu kapatırken Deniz'e ters ters bakıp "Merak etme, Şimdi tanışacaksın. Buraya gelmiş dedi. Atıf elinde beyaz bir orkideyle içeriye girene kadar Deniz yüzüne en çekici ifadesini oturtmuştu bile. Selam dedi Atıf. O çiçek teşekkür etmek için mi yoksa özür dilemek için mi diye sordu Narin sertçe. Bu teşekkür için, özür için olanı yarın getireceğim diyerek güldü Atıf. Ve Deniz'e dönerek bu şirkette hep böyle güzel hanımlar mı çalışıyor diye sordu. Keyfi gayet yerinde görünüyordu ve Narin'in asılmış yüzünden etkilenmediği belliydi. Ben burada çalışmıyorum. Adım Deniz. Narin'in arkadaşıyım dedi Deniz Atıf'ın elini sıkarken. Onların bu tatlı sohbeti zaten gergin olan Narin'in sinirine dokunuyordu. O yüzden ortamı samimi havasını dağıtmakta gecikmedi ve son derece mendebur bir ifadeyle ''Ne işin var burada?'' diye sordu Atıf'a. ''Ben sabahtan beri herkese seninle aramda bir şey olmadığını anlatmak için uğraşıp duruyorum. Ve sen beni yalancı çıkarmak ister gibi elinde çiçekle şirkete geliyorsun.'' ''O zaman sabahtan beri boşuna nefes tüketmişsin. Gazetecilere avukatım olduğunu ve o akşam beni karakoldan çıkardığını anlattım. Yarın bununla ilgili bir haber yapacaklar. Gerçekten söyledin mi bunu?'' Atıf omuzlarını silkti. Evet, neden söylemeyeyim? Doğrusu bu değil mi? Teşekkür ederim dedi Narin. Gerçekten minnettarım. Üzerinden büyük bir yük kalkmıştı birdenbire. Neden Atıf'ı aramamıştı ki gazeteyi görür görmez? Hiçbir şeyden çekinmesi olmayan bu adamın ortalığı toparlayacağını tahmin etmeliydi. Ona kaba davrandığı için vicdan azabı duydu ve havayı yumuşatmak için ''Sana ters davrandım, kusura bakma. Çok güzel çiçekler, teşekkür ederim.'' dedi. ''Hani sana o akşam bahsettiğim arkadaşım var ya, senin de tanışmak istediğin, işte o Deniz. Yakınlarda bir trafik kazası geçirdi, o yüzden suratı böyle.'' Deniz şaşkınlıkla Narin'e baktı. Yüzü ilk günlere göre bir hayli düzelmiş olsa da hala biraz tuhaf görünüyordu. ''Geçmiş olsun, memnun oldum tanıştığımıza.'' dedi Atıf, Deniz'e dönerek. O gece sürekli seninle çok iyi anlaşacağımızı söyleyip durdu. Narin bunu sadece bir kere söylemişti ama paçayı kurtardığı için öyle sevinçliydi ki düzeltme ihtiyacı duymadı. O öyle söylediyse kesin doğrudur çünkü Narin beni çok iyi tanır derken Deniz'in tatlı tatlı gülümsediğini gören Narin gözlerini devirdi. Bu kız için flört etmek, yemek yemek ya da su içmek kadar doğaldı. Dünyamıza eğlenmek, parti vermek, insanlarla tanışmak için gelmişti. Kötü ya da sıkıcı olan her şeyden kaçar, sadece zevk vaat edenin peşinden koşardı. Narin arkasına yaslanıp Deniz'in yeni arkadaş edinmesini izlemeye başladı. Buna daha önce yüzlerce kez şahit olmasına rağmen her defasında şaşırmadan edemiyordu. Atıf ile Deniz 40 yıllık iki arkadaş gibi sohbeti ilerletirken Narin'in orada olduğunu unutmuş gibiydiler. Nar, cuma günü benim evimdeki partiye Atıf'ı da getirsene dedi Deniz. Gözleri alev alev parlıyordu. Getiremem çünkü ben de gelmiyorum diye cevap verdi Narin. Bu kadar da fazlaydı. Fırat'ı Deniz'in evindeyken aradığı için telefonda kavga ettikleri günden beri görmemişti ve görmeye de niyeti yoktu. Yo, geliyorsun. Narin dişlerinin arasından hayır gelmiyorum dedi ve Deniz'i öldürecek gibi baktı. Ama Irmak'ın doğum günü. Narin elini başına götürdü ve hay Allah bu cuma mıydı o? Vallahi unutmuşum diye söylendi. Ama geleceksin değil mi? Elbette geleceğim. Başka çaresi olmadığını biliyordu. Ve Atıf'ı da getireceksin. Narin Atıf'a baktı. Atıf gülümsedi. O kendi gelebilir dedi Narin. Bildiğim kadarıyla gece çıkma izni var. Moskov Recep'in Ümmühan'la kaçması o sıralar Murateli mahallesinde yaşayan herkesin hayatında unutulmaz bir olay olarak yerini aldı. Renksiz hayatları renklenmiş, tatsız sohbetleri tatlanmıştı. Ateş düştüğü yeri yakar, etrafı aydınlatır. Bu kez de öyle oldu. Hatice ile Erdoğan'ın yan yana hanelerinde acının dumanları tüterken, konu komşu olayı her boyutuyla ele aldı, didik didik etti, evirdi, çevirdi, altına, üstüne, sağına, soluna baktı. Erdoğan'ı, oğlunu, Hatice'yi, Şadiye'yi, Narin'i görünce sustular, yüzlerine vah vah deyip arkalarından güldüler. Olayın evvelini ve sonrasını hayallerinin var gücüyle süslediler. Ne Recep'in 2 senedir her öğleden sonra Ümmühan'ın evine gittiği kaldı, ne de evden kaçtıktan sonra birlikte Antalya'nın yolunu tuttukları. İşin doğrusu kimsenin bir şey bildiği yoktu. Avuç içi kadar sokakta en kül yutmazların bile ruhu duymadan işi pişirmişlerdi ve mahallelinin bir türlü akıl erdiremediği de buydu. Recep'in sırf kendilerine gülümsediğini sanan birkaç kadın dudaklarını ısırdı ve Ümmühan'a bakınca gözü gönlü açılan birkaç adamın da içi burkuldu. Bunun dışında sönen 2 ocağın acısını yüreğinin derinlerinde duyan çok olmadı. Birbirlerine, "Şimdi Hatice ne olacak? Erdoğan ne olacak? Çocuklar ne olacak?" diye sorup durmalarının sebebi, geride kalanlar için endişelenmeleri değil, olayın burada kapanık gitmesini istememeleriydi. Çekirdeklerini alıp pencerelerinin başına oturdular ve gözlerini sessizce yan yana duran 2 eve diktiler. Film heyecanlıydı. Onlar daha da heyecanlıydılar. Biri beyaz, diğeri mavi badanalı hanelere baka baka düşüncelere daldılar. Ve birinci marka sigaralarını tellendirdiler. Pencerelerinin perdelerini yana çekip Mehmet'in topal bacağıyla aksaya aksaya evine gelişini izlediler. Yemek saatlerinde bir bahaneyle Hatice'nin kapısını çalıp ne yediklerine baktılar. Başlarında Recep olmayınca 2 güzel kız daha bir güzel, Hatice ise daha bir çirkin olmuştu gözlerine. Hatice kendisini izleyen gözlerin farkındaydı ama Erdoğan'ın dünya yansa görecek durumu yoktu. Yatıp kalkıp Ümmühan'ı düşünüyor, nasıl olup da başına bunların geldiğini anlamaya çalışıyordu. En çok şaştığı şey Ümmühan'ın giderken oğlunu odunluğa kapatmasıydı. Bunu bir türlü aklı almıyordu. O sevgi dolu, oğlunun üzerine titreyen kadın, vicdansız bir yosma gibi el kadar oğlunu kapkaranlık yerde kapatıp ardına bile bakmadan gitmişti. Çıkıp kimseye annem gitti diye haber veremesin, Erdoğan peşlerine düşmesin diye yapmıştı bunu. Demek Recep'in aşkı kadının yüreğini bu kadar karartmıştı. Soğukta miyavlayan kedi yavrularına bile kıyamayan Ümmühan kendi evladına taş kesilmişti. Erdoğan öyle çok ağladı ki gözlerini sel bastı. Gözyaşlarının tuzundan yüzü pişti. Yanakları cılk yara oldu. Geceden sabaha, sabahtan geceye günlerce hıçkırdı. Durdu ağladı, döndü ağladı, yattı ağladı, kalktı ağladı. Yüzünü yıkarken bile ağladı. Doğduğu günden beri tek iyiliğini görmüştü şu dünyanın, o da Ümmühan'dı. Onsuz bunca çile çekmenin, ayazın ortasında hababam çimen tokarmanın, beton dökmenin ne anlamı vardı? Bir kahkahasıyla güneşi açtırırdı onun karısı. Saçlarını beline döktü mü kuşlar öterdi. Aslında ne güneşin açtığı vardı ne kuşların öttüğü ama işte öyle severdi Erdoğan Ümmühan'ı. Değil Murateli mahallesini koskoca Yaslıhan'ı arasanız karısını onun kadar seven tek bir erkek bile bulamazdınız. Oğlu olmasa çoktan daha Ümmühan'ın Recep'le kaçtığı o gece kendini yaslı dereye atar, onlar daha gidecekleri yere varmadan geçerdi öteki dünyaya. Çok düşünmüştü ama oğlunu yapayalnız bir başına bırakmaya gönlü razı olmamıştı. Aynı sebepten her sabah erkenden kalkıp işine gitmeye devam etti. Yokluk bir yandan Hatice'nin belini büküyor, bir taraftan da onu bütün gün Recep'in gidişini düşünmekten alıkoyuyordu. Elbette geceleri gizli gizli ağlıyor, akşam herkesin kocaları eve girerken boğulacak gibi oluyordu ama yine de idare ediyordu. Erdoğan'ın Ümmühan'ın arkasından yaktığı ağıtları duymasa daha çabuk düzelirdi. Ama küçük yerde bunun imkanı yoktu. Her yanına gelen halini hatırını sorup konuyu Erdoğan'a getiriyordu. Adam amma perişan oldu. Ne karıymış be. Nesi varsa o Ümmühan'ın bu kadar dediklerinde Hatice'nin içinde yangınlar çıkıyordu. Erdoğan'ın kederi Ümmühan'a yapılan gizli bir övgüydü. Onun gözünde ve kanına dokunuyordu. Hem de ne dokunmak. Evinin önünden 7 alemin derdini yüklenmiş gibi çökmüş omuzlarla geçen Erdoğan'ın kafasına çamaşır kazanını geçirmek geliyordu içinden. Adam ona her baktığında Ümmühan bakıyor gibi geliyordu. O kahverengi gözleriyle. Yıllardan beri karısını bitmeyen bir aşkla seyretmekten olacak. Ümmühan bürümüştü Erdoğan'ın gözünü. Mahallelinin "Erdoğan da Hatice'yi alır artık" diye dalga geçtiği de kulağına çalınmıştı. Öyle bir şeyi istemediğinden değil, Erdoğan'ın ölse kendisini almayacağını bildiğinden gücüne gidiyordu bu sözler. Kendi derdi kendine yeterken bir de el aleme maskara olmak zordu. Zaten kötü olan maddi durumları iyice kötüleşmişti. Şişko Necati arada sırada avucuna 3-5 kuruş sıkıştırmasa aç yatmaları işten bile değildi. İki abisi de sırtlarını dönüvermişlerdi Hatice'ye. Hem de ne dönmek? Artık kapıyı bile açmıyorlardı kardeşlerine. Hatice kapının önünde onların içeriden gelen fısıldaşmalarını duyuyor ve Allah belalarını versin demekten başka bir şey yapamıyordu. Mehmet hastaneden çıkmış, 2 ay boyunca dışarıya adımını atmadan evde iyileşmeyi beklemişti. Az konuşuyor, hiç gülmüyordu. Sanki Recep giderken öfkesini yanına almamış, oğluna bırakmıştı. Öyle sinirli olmuştu Mehmet. 2. ayın sonunda eskiden çalıştığı nalburun yanında, önceden kazandığının yarısına işe başlamıştı ve bu durumdan hiç memnun değildi. Recep'in yokluğunu, onların darlığını fırsat bilmişti sıskan Almur. Mehmet adamın boğazını sıkıp canını çıkarmamak için zor tutuyordu kendini. Bunu yapamayınca da evdekilerin burnundan getiriyordu her gün, her gece. Fener'e gideceği günü beklerken kendini tozlu rafların arasında bulmak kolay değildi elbette. Ama o evde hayat kime yumuşak yüzünü göstermişti ki? Necati dışında yardım eli uzatan kimseleri yoktu. Onun da varlığı koca bir aileyi tamamen sahiplenmeye yetmezdi elbette. Yine de az değildi yaptığı. Hatice'ye haftada bir gün karısına yardım etmek için eve temizliğe gelmesini söyledi ve okulu bırakmak için uzun zamandır fırsat kollayan Şadiye'ye pastanede iş buldu. Ama Cemal Hoca'ya verdiği sözden dönmeye niyeti yoktu ve Nari'nin okuldan ayrılmasına kesinlikle razı gelmiyordu. Nari liseyi bırakırsa o da onlara yardım etmeyi kesecekti, öyle demişti. Çalışacaksa okuldan sonra çalışacak. Necati'nin bu sözünün üzerine söz koymaya kimse cesaret edemedi. Hayır ve şer her zaman el ele gezdiğinden olsa gerek, Narin ile Şadiye ömürlerinin en mutlu günlerini yaşıyorlardı. Onlarla uğraşan yoktu ve ikisi de özgürlüğün tadını çıkarıyordu. Şadiye pastanenin sahibinin oğluyla fingir diyor, Narin ise hiç durmadan Fırat'ı düşünüyordu. Hastanedeki öpücükten sonra hiç görmemişti onu. Ama zaten yaşadığı mutluluğu sindirmek için zamana ihtiyacı vardı. Fırat'ın okulu açıldığı için Ankara'ya döndüğünü tahmin ediyordu. Ama aradaki mesafe bütün gün onunla ilgili hayaller kurmasını engelleyemiyordu. Hatice büyüyüp serpilen kızlarının arkasından endişeli gözlerle bakıp, "Bunlar kendilerini bildiler artık," diye düşünerek içini çekiyordu. Kısmetleri çıkar çıkmaz evlendirmek niyetindeydi ikisini de. Ufak yerde babasız büyüyen bir kızın adının çıkması an meselesiydi. Recep başlarında olsa kimse korkudan gıkını çıkaramazdı. Ama artık sahipsizdiler. Narin okuldan eve döndüğü bir gün Mehmet'le burun buruna geldi. Abisi bacaklarını uzatmış divanda oturuyordu. Koltuk değneğini de 3. bir bacak gibi yanına koymuştu. "Neden işte değilsin sen?" diye sordu Narin. "Bıraktım işi." "Bıraktın mı? Niye bıraktın?" "Sana ne be? Niye bıraktımsa bıraktım. Annem kırar bacaklarını ama." "Ben kırarım onun bacaklarını," diye bağırdı Mehmet ve koltuk değneğini tehditkar bir şekilde Narin'e doğru kaldırdı. "Kaptırmasaydı dayımlara mirasımızı, kaçırtmasaydı babamı evden. Onun yüzünden düştük bu hale." "İyi be," dedi Narin. "Ne halim varsa gör, bana ne? Size bakacağım diye 3 kuruş için ömrü billah nalburun kahrını mı çekeceğim? Babanız mıyım lan ben sizin? Bakın başınızın çaresine. Gidin çalışın hepiniz. Sen de çalış. Annem de çalışsın. Benim elime bakmayın artık." "İyi be," diye terslendi Narin. Çok umurumdaydı sanki. Şadiye'nin Mehmet'ten çok kazandığını söyleyecekti ama sustu. "Başka iş yapacağım." "Ne iş yapacaksın?" "Bakacağız. Var kafamda bir şeyler." 13. ayrımın sonu sayfa 134, devamı 14. ayrımda.